Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 5. Ayrım. 2. Harika bir gün batımı gökyüzünü altın ve pembeye boyayarak denizde eriyordu. Tropiklerde böylesine bir gün batımı olağandı. Sanki suyun üzerinde Sea Devil'ın güvertesinden, Reggae Beat müziğini katleden portatif bir radyonun cızırtılı sesi duyuluyordu. Havada güzel bir sote balık kokusu vardı ancak Tate'in keyfi kaçıktı. Neden ortağa ihtiyacımız olduğunu anlamıyorum. Tate, dar masanın üzerine dirseklerini dayamış, annesinin arkasına bakarak kaşlarını çatıyordu. Baban Buck'tan gerçekten etkilendi. Marla tavaya dövülmüş biberiye serpti. Çevresinde arkadaşlık edecek kendi yaşına yakın bir erkek olması onun için iyi bir şey. Yanında biz varız diye homurdandı Tate. Elbette, Marla omzunun üzerinden gülümsedi. Ama erkeklerin erkeklere ihtiyacı vardır tatlım. Ara sıra yere tükürüp geğirmeleri gerekir. Tate, kusursuz babasının her ikisini de yapmayacağını düşünerek homurdandı. Mesele onlar hakkında hiçbir şey bilmiyor olmamız. Demek istediğim yalnızca bizim bölgemizde ortaya çıkıverdiler. Hala kılıç için üzülüyordu. Babam bu batıkları araştırmak için aylarca uğraştı. Neden Lassiter'lara güvenelim? Çünkü onlar Lassiter dedi Ray kameraya girerken. Eğilerek Tate'in başının üzerine sesli bir öpücük kondurdu. Kızımızın şüpheci bir tabiatı var Marla. Karısına göz kırptı sonra kabinde iş sırası kendisinde olduğundan masayı hazırlamaya başladı. Bu bir noktaya kadar iyi bir şey. Her gördüğün, her duyduğun şeye inanmak akıllıca bir iş değildir. Ancak bazen içinden geldiği gibi davranmak gerekir. Benim içimden gelen ses ise bu küçük serüveni tamamlamak için Lassiter'ların tam aradığımız kişiler olduğunu söylüyor. Nasıl? Tate çenesini yumruğuna dayadı. Matthew Lassiter kendini beğenmiş, dar görüşlü ve genç. Ray gözünde bir pırıltıyla son noktayı koydu. Marla, bu harika kokuyor. Kollarını karısının beline doladı ve burnunu ensesine dayadı. Güneş kremi ve Chanel kokuyordu. O zaman hadi oturup tadının nasıl olduğuna bakalım. Ancak Tate konunun kapanmasını istemiyordu. Baba, o kılıçla ne yapmayı planladığını biliyor musun? Onu dükkanın birine satacak. Ray oturdu ve dudaklarını büzdü. Define avcılarının pek çoğu bulduklarını satar tatlım, hayatlarını bu şekilde kazanırlar. Pekala, Tate annesinin uzattığı tabağı otomatik olarak alıp yemek koydu. Ama önce tarihlenmeli ve kıymeti takdir edilmeli. Bunun kime ait olduğuna veya ne olduğuna bile aldırmıyor. Onun için bu sadece bir kasa birayla değiştirilecek bir şey. Ne kötü, Ray bardağına şarap koyarken Marla iç geçirdi. Senin neler hissettiğini anlıyorum tatlım. Tate'ler her zaman tarihin koruyucusu olmuşlardır. Ve Beeman'lar da diye kocası ekledi. Bu Güneylilerin tarzı. Bir amacım var Tate. Ray çatalıyla bir hareket yaptı ve de bunu anlayışla karşılıyorum. Ancak Matthew'nun bakış açısını da anlıyorum. Çabuk hareket etmek, gayretlerinin karşılığını hemen almak istiyor. Eğer büyük babası o yolu seçmiş olsaydı, zengin bir adam olarak ölmüş olacaktı. Bunun yerine o bulgularını paylaşmayı yeğledi ve hiçbir şeyi olmadan göçtü gitti. Bunun bir orta yolu vardır diye Tate ısrar etti. Bazıları için değil ama Buck ve ben bunu bulduğumuza inanıyoruz. Eğer Isabella veya Margaret'i bulursak sınırların dışında olmadığımız takdirde kontrat için başvuracağız. Şüphesiz çıkarttıklarımızı St. Kitts ve Nevis hükümetleriyle paylaşacağız. Bu şartı itirazsız kabul etti. Ray bardağını kaldırdı, şarabı gözden geçirdi. Bunu kabul etti çünkü bizde onun ihtiyacı olan bir şey var. Bizde ne var diye Tate bilmek istedi. Bizde sonuç alsak da almasak da bu operasyonu bir süre yürütmeye yetecek kadar güçlü bir finansman var. Zaman sorun değil. Anlaştığımız gibi gelecek kış okulu erteleyebilirsin. Ve eğer sonuç alırsak daha kapsamlı bir çıkarma işi için gerekli ekipman bedelini karşılayabiliriz. Yani bizi kullanıyorlar. Öfkelenerek Tate tabağını bir kenara itti. İşte benim düşüncem bu baba. Bir ortaklıkta bir taraf diğerinden yararlanmak zorundadır. Tate hiç ikna olmamıştı. Kendine taze limonata doldurmak için doğruldu. Teorik olarak ortaklığa karşı değildi. Erken yaşlardan beri kendisine takım çalışmasının değeri öğretilmişti. Şu anda endişe duyduğu bu takımdı. Peki onlar bu ortaklığa ne koyuyorlar? Öncelikle onlar profesyonel. Biz amatörüz. Tate protesto etmeye başlayınca Ray elini kaldırdı. Her ne kadar aksini hayal ettiysem de hiçbir batık bulamadım. Yalnızca başkaları tarafından bulunan ve yağmalananları inceledim. Seyrek de olsa birkaç kez şansımız yaver gitti. Marla'nın elini tuttu, parmağını karısının baş parmağına taktığı altın yüzüğün çevresinde dolaştırdı. Başkalarının dikkatinden kaçan ufak tefek şeyler çıkarttım. İlk dalışımdan beri keşfedilmemiş bir batık bulmayı hayal ediyordum. Ve bunu başaracaksın diye Marla kesin bir inançla destekledi. Bu aradığımız olabilir. Tate bir elini saçlarının arasından geçirdi. Ailesini ne kadar çok severse sevsin, onlardaki pratik eksikliği kendisini şaşırtıyordu. Baba, yapmış olduğun tüm araştırmalar, arşivler, manifestolar, mektuplar, fırtına, gelgit kayıtları, her şey üzerinde çalışma şeklin. Bu işe çok fazla emek verdin. Ray, verdim diye kabul etti ve bunun için bakın araştırmalarının büyük bir kısmının benimkiyle uyum göstermesi çok ilgimi çekiyor. Ondan çok şey öğrenebilirim. 3 yıl Kuzey Atlantik'te 500 ayak ve daha fazla derinlikte çalıştığını biliyor musun? Buz gibi karanlık sularda, çamur içinde, mercan resiflerinde, köpek balıklarının beslenme alanlarında dalış yapmış. Düşünsene. Tate gözlerinin kaymasından, dudaklarının kıvrılmasından onun hayaller içinde olduğunu görebiliyordu. İç geçirerek bir elini onun omzuna koydu. Baba, yalnızca onun daha fazla deneyimi var diye. Bir ömür boyu daha fazla. Ray geriye döndü, elini okşadı. Onun bize getirdiği bu. Deneyim, azim, avcı beyni ve de insan gücü gibi basit bir şey. Tate, iki takım bir takımdan daha verimlidir. Durakladı. Tate, benim için önemli olan kararımı anlamış olman. Eğer kabul edemiyorsan, baka işin yattığını söylerim. İşte bu onu, onun onurunu çok kötü etkiler diye aklından geçirdi Tate. Çünkü söz vermişti bile. Çünkü bu yeni takımın başarısına güveniyordu. Anladım dedi, kişisel hoşnutsuzluğunu bir yana bırakarak. Ayrıca kabul edebilirim de. Yalnızca son bir soru. Durma sor dedi Ray. Onların takımı aşağı indiğinde, bulduklarını kendilerine saklamayacaklarından nasıl emin olacağız? Çünkü ortaklığı ikiye ayırıyoruz. Masayı toplamak için ayağa kalktı. Ben Buck'la dalacağım, sen Matthew ile dalacaksın. Bu güzel bir fikir değil mi? Marla, kızının dehşete düşmüş yüz ifadesi karşısında kıkırdadı. Kim bir parça pasta ister? Tan vakti, suyun üzerine, gökyüzüne yansıyan bronz ve pembe çizgiler halinde düşmüştü. Hava gümüş kadar saf ve nefis bir şekilde ılıktı. Uzakta, St. Kitts'in yüksek yamaçları bulanık yeşil ve kahverengi renkler içinde uyanıyordu. Daha güneyde, küçük Nevis adasına hakim olan Yanardağ krateri, bulutlar arasında kaybolmuş, bembeyaz kumsallar terk edilmişti. Bir pelikan üçlüsü yanlarından geçti. Sonra üçlü, neredeyse hiç ses çıkarmadan, hızla, suyu damlalardan bir duvar halinde yükseğe fışkırtarak daldı. Komik bir uyum içinde. Tekrar havalandılar, uçtular, tekrar daldılar. Dalgacıklar tembel tembel tekneye çarpıyordu. Işık yavaşça, muhteşem bir güzellikle güçlendi ve su safire dönüştü. Tate giyinirken manzaradan etkilenmişti. Dalgıç saatini, bileğindeki pusulayı, tüplerin üzerindeki göstergeleri kontrol etti. Babası ve Buck, ön güvertede kahvelerini yudumlayıp sohbet ederlerken, dalgıç bıçağını baldırına bağladı. Yanı başında Matthew onu seyrediyordu. ''Ben de bu konuda senden daha mutlu değilim.'' diye mırıldandı. Tüplerini kaldırdı, onları bağlamasına yardım etti. ''Bu keyfimi yerine getirdi.'' Birbirlerini karşılıklı güvensizlikle gözleyerek ağırlık kemerlerini taktılar. Sadece geri kalmamaya çalış ve yolumdan çekil. İyi iş yapacağız. Gerçekten. Maskesinin içine tükürdü, ovaladı ve duruladı. Neden sen benim yolumdan çekilmiyorsun? Buck ve babası yanlarına gelirken yüzüne bir gülücük yerleştirdi. Hazır mısın diye sordu Ray, tüp kayışlarını bizzat kontrol ederken. İşaret görevi yapan parlak turuncu plastik şişeye baktı. Sakin denizde sessizce inip çıkıyordu. Yönün aklında mı? Kuzey, kuzeybatı. Tıpkı Cary Grant gibi. Tate yanağına bir öpücük kondurdu. Tıraş losyonunu kokladı. Merak etme. Merak etmiyordu Ray. Elbette etmiyordu. Yalnızca küçük kızının kendisi olmadan daldığı enderdi. İyi eğlenceler. Buck baş parmaklarını şortunun beline sokmuştu. Bacakları çıkıntılı dizlerini budaklandırdığı kalın kütüklere benziyordu. Kabak kafasını yağlı bir dacır kepi örtüyordu. Gözleri renkli, numaralı gözlükler arkasında maskelenmişti. Tate onun zavallı, ağır siklet bir cüce gibi göründüğünü düşündü. Bu nedenle bunu çekici buldu. Yeğenine göz kulak olacağım bak. Bak bu lafa güldü. Gülüşü taşa çarpan çekiç gibiydi. Yap bunu kızım, iyi avlar. Bir baş işaretiyle Tate kendini küpeşteden zarifçe geriye doğru attı ve daldı. Sorumlu bir ortak olarak Matthew'nun da dalmasını bekledi. Onun suya dalışını görür görmez döndü ve dibe doğru yüzdü. Eflatun deniz yelpazeleri akıntıda zarif hareketlerle sallanıyorlardı. Dalış nedeniyle şaşıran balıklar hızla uzaklaşırken renkli bir yaşam ve hareket sergiliyordu. Eğer babasıyla birlikte olsaydı, belki de bu anın havaya bağımlı bir yaratığın suyla bağlantısının keyfini çıkartmak için oyalanırdı. Bu ona her zaman şaşırtıcı gelmişti. Belki de annesine birkaç güzel kabuk toplamak için zaman harcar veya olmazsa yine yanına sokulan ve bu yeni geleni inceleyen bir balığı seyretmek için oldukça uzun süre beklerdi. Ancak Matthew, aralarındaki mesafeyi kapatırken, Tate'in keskin rekabet duygusu bu mucizeyle çarpılmasına engel oldu. "Hadi yetişsin bakalım," diye karar verdi ve paletlerini kuvvetle vurarak batı yönüne doğru hızla yüzdü. Derinleştikçe su serinledi, ancak rahatsız etmiyordu. Yazık diye düşündü. Daha ilgi çekici resiflerden ve mercan bahçelerinden uzaklardaydılar. Ama yine de duygularını okşayacak yeterince şey vardı. Suyun kendisi, yelpazelerin dalgalanması, yıldırım gibi geçen bir balık. Gözlerini devamlı kumdaki tepeciklere ve renk değişimlerine ayarladı. Eğer bir şey kaçırır ve yine onun zaferle yüzeye çıkmasına izin verirse kahrolurdu. Kırılmış bir mercan parçasına uzandı. İnceledi, kenara attı. Matthew, lider olarak, yanı başında yüzüyordu. Tate, liderlik değişiminin basit bir dalış prosedürü olduğunu kendine hatırlatıyordu ama bu pozisyonu yeniden ele geçirene kadar içi içini yiyecekti. Ancak çok gerekli olduğunda iletişim kuruyorlardı. Ayrılmaya karar verdikten sonra yine de birbirlerini devamlı gözlüyorlardı. Tate güvenlik için olduğu kadar şüpheden de diye düşündü. Bir saat kadar kılıcı buldukları bölgeyi taradılar. Tate'in ilk başlardaki güven duygusu bir şey bulamayınca kaybolmaya başladı. Bir kez kumu eşelerken bir pırıltı fark ettiğinde yüreği çarpmaya başladı. 20. yüzyıla ait bir kola kutusu bulunca antika bir ayakkabı tokası veya kemer hayali uçtu gitti. Cesareti kırılarak daha kuzeye doğru yüzdü. Burada aniden çok geniş desenli kabuklar ve mercanlardan oluşan bir denizaltı bahçesi ve hızla hareket eden, yemlenen balıklar belirdi. Sığ sulardaki dalga hareketlerine dayanamayacak kadar kırılgan olan mercanlar, yakut, zümrüt ve hardal sarısı renkleriyle her yere dalbudak sarmışlardı. Burası, yüzlerce yaratığı içinde gizleyen, besleyen veya yiyen bir yuvaydı. Bal kabağı rengi kabuğu ile bir deniz böceği bir kayanın üzerindeki yorucu yolunda sürünürken içini bir keyif kapladı. Bir palyaço balığı, zehrine karşı bağışık olduğu bir deniz anasının mor uçlu dokungaçları arasına girdi. Muhteşem bir melek balığı üçlüsü kahvaltı arayışı içinde önünden süzülüp geçti. Tıpkı şekerci dükkanındaki bir çocuğa benziyor diye düşündü Matthew onu izlerken. Her şeyi aynı anda kaydetmeye çalışırken gözleri fıldır fıldırdı, pozisyonunu hafif hareketlerle koruyordu. Onun bir aptal olduğunu kabul edip dışlama koşuna giderdi ama denizin gösterisi hoşuna gidiyordu. Çevrelerinde hem dram hem de komedi devam ediyordu. Sarı lapinalar, nedimeler gibi sadakatle kraliçe çotira balığını temizlemekle meşguldüler. O anda pusuya yatmış olan hızlı ve ölümcül müren, tehlikeden habersiz gruba dişlerini geçirmek için ininden fırladı. Yanı başında gerçekleşen bu ani ölüm Matthew'yu etkilemedi. Ancak olayı inceledi. Hem Tate'in iyi bir dalgıç olduğunu kabul etmeliydi. Güçlü, yetenekli, mantıklı. Kendisiyle çalışmaktan hoşlanmıyordu ancak kendine düşeni yapıyordu. Matthew birçok amatörün, eğer bir saat içinde küflü bir para veya sanat eserine rastlamazsa, cesaretinin kırıldığını biliyordu. Ama o sistemli ve görünüşe göre çok hareketliydi. Bir dalış ortağında hoşlandığı iki özellikti bunlar. Eğer en azından birkaç ay için birlikte olacaklarsa, bunu en iyi şekilde değerlendirmesi iyi olacaktı. Bir barış göstergesi olduğunu düşünerek yanına yüzdü, omzuna dokundu. Kız başını kaldırdı. Gözleri maskesinin ardında donuktu. Matthew, arkalarını işaret etti ve gümüş kuyruklu küçük balık sürüsünü fark ettiği anda keyiften gözlerinin parlayışını izledi. Tate'in uzanmış elinin neredeyse 15 santim ötesinde, parlak bir dalga halinde yön değiştirip kayboldular. Barakuda'yı gördüğünde hala sırıtıyordu. Belki bir metre ötede, dişlek sırıtışı ve dikilmiş gözleriyle hareketsiz duruyordu. Bu kez Tate işaret etti. Matthew onun korkmaktan çok eğlendiğini anlayınca araştırmasına devam etti. Tate, hareketlerinin seyircilerinin dikkatini çekmediğinden emin olmak için ara sıra arkaya bir göz atıyordu. Ancak Barracuda belli bir uzaklıkta yerinde duruyordu. Bir süre sonra geriye baktığında gitmişti. Tam Matthew'nun eli üzerindeyken konglomerayı gördü. Öfkelenmiş ve dikkatsizliğinin bunu öncelikle kendisinin bulmasına engel olduğundan emin, birkaç metre daha kuzeye yüzdü. Onun burnunun dibinde çalışması kendisini rahatsız ediyordu. Eğer gözü onun üzerinde olmasaydı, omzuna çıkacaktı. Boş veren bir hareketle ayaklarını çırparak uzaklaştı. Desenli yüzeyi umut verici olsa da, onun bulduğu bu taş kütlesinin kendisini ilgilendirdiğini düşünmesine fırsat verirse kahrolurdu. Ve işte o anda parayı buldu. Rengi kararmış, ufak kum yığını onu daha yakınına çekmişti. Bir bozuk para veya geçen bir tekneden atılmış paslı bir kutu kapağı bulacağını düşünerek, istekten çok alışkanlıkla kuma eşeledi. Ama kararmış disk neredeyse yığınının birkaç santim altındaydı. Bunu yerinden çıkarttığı anda elinde bir sikke tutmakta olduğunu anlamıştı. 8 reallik peso diye düşündü. Keşfinden dolayı sersemlemişti. Bir korsanın hazinesi, ganimetiydi bu. Nefesini tuttuğunu fark ederek ki bu tehlikeli bir hataydı, baş parmağıyla kararmış yüzeyi ovarken nefesi hızlandı. İşte gayrimuntazam sikkenin mat gümüş pırıltısı ortaya çıkmıştı. Matthew'nun meşgul olduğundan emin olmak için omzunun üzerinden temkinli bir bakışla bunu dalgıç elbisesinin kolunun içine sokuşturdu. Artık kendinden hoşnut, daha fazla işaret aramaya başladı. Göstergesini kontrol edip sürelerinin dolduğunu görünce pozisyonunu not etti ve ortağına doğru döndü. Başını salladı, baş parmağını kaldırdı. Yavaşça yükselerek doğuya doğru yüzmeye başladılar. Matthew'nun Tate'e boş torbasını işaret etmeden önce gösterdiği kendi dalgıç torbası, konglomera ile doluydu. O da karşılık olarak omzunu silkti ve ondan önce yüzeye çıktı. Şansın yok kızıl. Tekneye doğru yüzerken Matthew'nun o muhteşem gülümsemesine katlanmak zorunda kaldı. Belki, Adventure'ın merdivenini yakalayarak paletlerini yukarıya babasının beklediği yere fırlattı. Belki de değil. Nasıl geçti? Kız güvertiye çıkar çıkmaz, Ray onu ağırlık kemeri ve tüplerinden kurtardı. Boş torbasını fark ederek, hayal kırıklığını maskelemeye çalıştı. Çıkartmaya değer hiçbir şey yok ha. Ben olsam bunu demezdim diye Matthew fikrini beyan etti. Giysisinin fermuarını açmadan önce torbasını baka verdi. Saçından sular damlıyor, ayaklarının dibinde göl oluşturuyordu. Temizlersek belki işe yarar bir şey çıkabilir. Bu oğlanın bu şeyler konusunda altıncı hissi vardır. Bak torbayı bir taburenin üzerine koydu. Elleri şimdiden konglomerayı çekişlemek için kaşınıyordu. Ben onunla uğraşırım diye marla atıldı. Çiçekli şapkasını ve alev rengi saçlarını öne çıkaran kanarya sarısı bir elbise giymişti. Önce birkaç video çekmek istiyorum. Tate, sen ve Matthew soğuk bir şeyler alın ve yemek yiyin. Bu ikisinin aşağı inip şanslarını denemek istediklerini biliyorum. Elbette. Tate ıslak saçlarını yüzünden çekti. Oh, şanstan söz ederken dalgıç giysisinin bileklerini çekti. Yarım düzine sikke şıngırdayarak güverteye düştü. Benim şansım fena değildi. 5. ayrımın sonu. Sayfa 39. Devamı 6. ayrımda.